Ayrım 29 Baba Mario Puzo Sayfa 339 İlk konuşmacı Don Corleone'ydi. Baba sanki hiçbir şey olmamış gibi konuştu. Sanki kendisi ciddi bir şekilde yaralanmamış, en büyük oğlu öldürülmemiş, imparatorluğu dağılmamış, ailesi dört bir yana gitmemiş, Freddy batıya kaçıp Molinari ailesinin himayesine girmemiş ve Michael Sicilya bozkırlarında saklanmıyormuş gibiydi. Tabii konuşmasını İtalyanca yaptı, Sicilya lehçesiyle. ''Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür etmek isterim.'' dedi. ''Davranışınızı şahsıma yapılmış bir nezaket sayıyorum. Bu yüzden kendimi hepinize karşı borçlu hissediyorum. Konuşmamın başında buraya kapışmak ya da sizleri ikna etmeye değil, yalnız anlaşmaya, mantıklı bir kişi olarak buradan dostça ayrılmak için mümkün olan her şeyi yapmaya geldiğimi belirtmek isterim. Bu konuda size söz veriyorum.'' İçinizde beni tanıyanlar olur olmaz şeylere söz vermediğimi bilirler. Evet, şimdi işimize bakabiliriz. Burada hepimiz şerefli kişileriz. Avukatlar gibi birbirimize teminat vermek zorunda değiliz. Don Corleone sustu, diğerlerinden hiç ses çıkmadı. Bazıları puro içiyor, bazıları da içkilerini yudumluyorlardı. Bütün bu adamlar iyi birer dinleyici ve sabırlı kişilerdi. Ortak bir yanları daha vardı. Düzenli toplumun yönetimine, başkalarının yönetimi altına girmeyi reddetmiş az bulunur kişilerdi. Kendileri istemedikçe onları iradesine boyun eğdirebilecek bir güç yahut kişi olamazdı. Kişisel iradelerini cinayetlerle, çeşitli kötülüklerle koruyan kişiler de hepsi. Onların iradelerini ancak ölüm yenebilirdi ya da aşırı mantıksızlık. Don Corleone içini çekti. ''Nasıl oldu da bu kadar ileri gittik?'' diye sordu etkili bir sesle. ''Her neyse, önemi yok. Bir hayli düşüncesizlik yapıldı. Hepsi de öyle gereksiz, öyle talihsiz ki. İzin verin de olanları kendi görüşüme göre anlatayım.'' Hikayenin kendisini ilgilendiren bölümünü anlatmasına karşı çıkan olur mu diye sustu. ''Tanrı'ya şükürler olsun, sağlığımı kazandım. Belki bu meseleyi yoluna koyabilirim. Oğlum çok atılgan, çok inatçıydı. Bunlara hayır diyemeyeceğim. Her neyse, Solozzo bir iş teklifinde bulunmak, benden para ve nüfuzumu kullanmamı istemek için geldi. Tattaglia ailesinin kendisiyle birlik olduğunu söyledi.'' İş benim hiç uğraşmadığım uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgiliydi. Ben sakin bir insanım. Bu gibi işler benim için fazla heyecanlı. Durumu Solozzo'ya, kendisine ve Tattaglia ailesine duyduğum saygıyla gerektiği gibi anlattım. Ona bütün nezaketimle hayır dedim. Yapacağı işin benimkiyle çatışmayacağını, ekmek parasını o yoldan kazanmasına bir diyeceğim olmadığını söyledim. Oysa Solozzo beni yanlış anladı. Hepimizin de başını belaya soktu. Burada bulunan herkes kendi derdini anlatabilir. Don Corleone sustu. Hagen'a içecek soğuk bir şey getirmesini işaret etti. Hagen bu isteği derhal yerine getirdi. Don Corleone dudaklarını ıslattı. ''Barış yapmak istiyorum.'' dedi. ''Tattaglia bir oğlunu kaybetti. Ben bir oğlumu kaybettim. Fit olduk. İnsanlar sağduyudan yoksun kalıp birbirlerine kin beslerlerse ne olur? Bu çeşit duygular Sicilya'nın, orada kan davası gütmekten ailelerinin ekmek parasını kazanmaya zaman bulamayan insanların derdi. Aptallıktır bu. Dolayısıyla artık her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Oğlumu kimin ele verdiğini ve öldürdüğünü öğrenmek için tek adım atmadım. Barış yapılırsa böyle bir harekete de girişmeyeceğim. Evine dönemeyen bir oğlum var. Gerekli işlemleri hazırladıktan, resmi makamlardan herhangi bir tehlike gelmeyeceğine emin olduktan sonra onun güvenlik içinde dönmesini istiyorum. Bu mesele hallolduktan sonra belki bizi ilgilendiren diğer konular üzerinde durur ve birbirimize yararlı oluruz. Corleone elleriyle anlamlı, alçak gönüllülüğü gösteren bir işaret yaptı. Bütün istediğim bu. Çok güzel konuşmuştu. Eski günlerin babasıydı yine, mantıklı, uysal, tatlı dilli. Ama toplantıdakilerin her biri onun sağlığını kazandığına, Corleone ailesinin karşılaştığı talihsizliklere rağmen babanın küçümsenmeyecek bir kişi olduğuna dikkat etmişlerdi. İstediği barış yapılmadıkça başka sorunları tartışmanın faydasız olduğu da anlaşılmıştı. geçen yıl içinde çok büyük zararlara uğramasına rağmen hiçbir şeyi önemsemediğini, eski düzenin kurulmasını istediğini görüyorlardı. Yine de Don Corleone'ye cevap veren Tattaglia değil Emilio Barzini oldu. Hakaret etmeden, kabalaşmadan doğrudan doğruya meseleye girdi. "Söyledikleriniz yeteri kadar doğru," dedi Barzini, "ama daha fazlası var." Don Corleone çok alçak gönüllü. Gerçek şu ki Solozzo ile Tattaglialar Don Corleone'nin yardımı olmaksızın yeni işlerine girişemezlerdi. Aslında Don Corleone'nin red cevabı vermesi onları yaraladı. Onun suçu değil bu tabii. Ama uyuşturucu madde konusunda bile Don Corleone'den haraç kabul eden yargıçlar ve siyaset adamlarının bulunması, bu konuda ondan başkasına yardımcı olmayacakları gerçeği hala geçerli. Solozzo adamlarına karşı yumuşak davranılacağından emin olmadıkça çalışmaya başlayamazdı. Bunu hepimiz biliyoruz. Başka türlü olsaydı hepimiz açlıktan ölürdük. Cezalar ağırlaştırıldığından adamlarımızdan biri uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken ele geçti mi, yargıçlar ve savcılar çekişe çekişe pazarlık ediyorlar. 20 yıla mahkum olan bir Sicilyalı bile omertayı bozar, aklına geleni anlatır. Olabilir bu. Don Corleone işin bu yanına hakim. Onun bu nüfuzundan yararlanmamızı reddetmesi dostluk değildir. Ailelerimizin ağzından ekmeğimizi alıyor. Zaman değişti, eskisi gibi herkes kendi yoluna gidemez. Eğer Corleone New York'un bütün yargıçlarını avucunda tutuyorsa, nüfuzunu bizimle paylaşmalı yahut başkalarının bu nüfuzdan yararlanmasına izin vermeli. Tabii böyle bir hizmette bulunduğu için hakkını isteyebilir. Ne de olsa komünist değiliz biz. Ama kuyudan su çekmemize razı gelmeli. Mesele bu kadar basit. Barzini konuşmasını bitirdiğinde bir sessizlik oldu. Şimdi izlenecek yol çizilmişti. Eski düzene dönmek imkansızdı. Asıl önemli olan Barzini'nin barış yapılmadığı takdirde Corleone'lere karşı olan savaşta Tattaglia'ların tarafını tutacağını konuşmasıyı da açıkça belirtmesiydi. Can alıcı bir noktaya da değinmişti. Hayatları, servetleri, birbirlerine yapacakları küçük yardımlara dayanıyordu. Bir isteğin reddedilmesi düşmanca bir davranıştı. Sonra yardım gelişi güzel istenmemişti, gelişi güzel de reddedilemezdi. Sonunda Don Corleone Barzini'ye cevap vermek için konuştu. "Dostlarım," dedi, "teklifi kötü niyetle reddetmedim. Hepiniz tanırsınız beni. Hangi yardım teklifini reddettim şimdiye kadar? Ama bu kez reddetmek zorundaydım. Neden? Çünkü uyuşturucu madde işinin gelecek yıllarda bizi mahvedeceğini düşündüm. Bu ülkede uyuşturucu maddelere karşı güçlü bir akım var. İçki, kumar, hatta hükümet ve kilise, petzovantelerin yasaklanmasına rağmen pek çok kişinin vazgeçemediği kadın meselesine benzemez. Uyuşturucu madde bu işle ilgili herkes için tehlikelidir. Diğer bütün işleri tehlikeye düşürür. Yargıçlar ve savcılarla ilişkilerimin çok güçlü olduğuna inanmanızın beni gururlandırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Keşke doğru olsa. Bazı nüfuzlu tanıdıklarım var. Ama bunların çoğu iş uyuşturucu maddeye gelince benden yana olmazlar. Böyle bir işe karışmaktan korkarlar. Üstelik uyuşturucu maddenin karşısındadırlar. Hatta kumar ve diğer işlerde bize yardım eden polisler bile uyuşturucu madde işinde yardımı reddederler. Dolayısıyla benden bu konuda size yardımcı olmamı istemeniz, kendi durumumu sarsmanız demektir. Ama yine de diğer sorunların çözümlenmesi için hepiniz bunun yapılmasını uygun görüyorsanız yaparım. Don Corleone konuşmasını bitirdiğinde odada rahat bir hava isti. Birbirleriyle konuşuyor, tartışıyorlardı. Don Corleone en önemli noktaya değinmişti. Uyuşturucu madde işiyle uğraşacak herhangi bir düzenli işe yardımcı olacağını, koruyacağını söylemişti. Aslında Solozzo'nun başlangıçtaki teklifini olduğu gibi kabulleniyordu. Tabii bu teklif toplananlarca uygun görüldüğü takdirde. Bu işe para yatırmayacağı, çalışmalara da katılmayacağı kesindi. Yalnız işin kanuni yönüyle uğraşacaktı. Bu da büyük bir yardımdı. Los Angeles'a hakim olan ailenin reisi Frank Falcone sözü aldı.
"Bizimkileri bu işe girmekten alıkoyacak şey yoktu. Kendi kendilerine giriyor ve başlarını belaya sokuyorlar. Bu işte karşı konulamayacak kadar çok para var. Dolayısıyla bizim bu işe girmemiz daha tehlikeli. Eğer işi kontrolümüze alırsak durumu daha iyi gizler, daha iyi örgütler, fazla mesele çıkmamasına dikkat ederiz. İşin içinde olmak çok kötü bir şey değil. Kontrol olmalı, himaye olmalı, örgütlenme olmalı. Herkesin bildiği gibi çalışmasına, bir avuç anarşist gibi canlarının istediğini yapmasına göz yumamayız. Corleone'ye diğerlerinden daha yakın olan Detroit'teki ailenin reisi de şimdi mantık çerçevesinde arkadaşı aleyhine konuşuyordu. ''Ben uyuşturucu madde kaçakçılığından yana değilim.'' dedi. ''Yıllardan beri bu işe girişmemeleri için adamlarıma fazladan para veriyorum. Ama hiç yararı dokunmadı. Biri onlara yaklaşıyor. Bende beyaz toz var.'' diyor. ''İşe 3-4 bin dolar yatırırsan 50 bin dolarlık dağıtım yaparız. Böyle bir kâra kim karşı koyabilir?'' Üstelik kendi işleriyle çok meşgul oluyor, yapmaları için para verdiğim benim işlerimi ihmal ediyorlar. Uyuşturucu maddede para var, hem her gün kazanç daha da artıyor. Bu işi durdurmanın imkanı yok. Dolayısıyla işi kontrol etmeli, düzene sokmalıyız. Uyuşturucu maddenin okullara sokulmasının, çocuklara satılmasının karşısındayım. Bir infamiyi tabu. Kendi kentimde bu işi daha çok zencilerin çevresinde yürüteceğim. En iyi müşteriler onlar, en az güçlüyü de onlar çıkarır. Zaten hayvandan farkları yok. Ne kendilerine, ne ailelerine, ne de karılarına saygıları var. Uyuşturucu maddeyle de ruhlarını yitirsinler. Ama bu konuda bir şeyler yapılmalı. Milletin bildiği gibi çalışmasına, hepimizin başını belaya sokmasına izin veremeyiz. Detroit'li aile reisinin bu konuşması mırıltılarla olumlu karşılandı. Çok yerinde konuşmuştu. Uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmasın diye adamlara fazla para vermenin bile faydası yoktu. Çocuklardan söz edişine gelince bu onun iyi bilinen düşkünlüğünden, yufka yürekliliğinden doğuyordu. Hem çocuklara uyuşturucu maddeyi kim satardı? Çocuklar parayı nereden bulacaklardı? Zencilerle ilgili sözlerine gelince buna kulak vermemişlerdi bile. Zenciler kesinlikle adam yerine konmazdı. Onlar çirkin davranışları, sorumsuzluklarıyla kendi kendilerini mahkum etmiş, toplum çarkına kapılarak toz kadar değersizleşmişlerdi. Detroit'li aile reisinin onlardan söz etmesi bir bakıma yersiz konuşmalara eğilimi olduğunu ispatlıyordu. Bütün reisler konuştular, hepsi de uyuşturucu madde işinin kötü olduğunda birleşiyor ama bu işi denetimleri altına almaları gerektiğine de inanıyorlardı. Uyuşturucu maddede çok para vardı. Para hırsıyla bu iş için her şeyi yapmaya hazır kişiler bulunuyordu. İnsan yaratılışı böyleydi. Sonunda bir karara varıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapılacak, Don Corleone doğuda kanunen bu işin korunmasını sağlayacaktı. Barzini ile Tattaglia ailesinin çalışmaların büyük bölümünü yüklenecekleri anlaşılmıştı. Mesele çözümlenince toplantıdakiler daha başka konulara geçebildiler. Çözümlenmesi gereken birçok karışık mesele vardı. Las Vegas ve Miami şehirlerinin herhangi bir ailenin rahatça çalışabileceği açık kentler olması kararlaştırıldı. Hepsi de bu iki yerin geleceğin kentleri olduğunda birleşiyorlardı. Aynı zamanda bu kentlerde hiçbir şekilde zorbalık yapılmamasına, her türlü suçun yasaklanmasına da karar verildi. Önemli meselelerde kaba kuvvet kullanmak gerekecekti belki ama o zaman da bu kurulun onayı alınmadan harekete geçilmeyecekti. Kişisel meselelerden ötürü fedailerle diğer adamların birbirlerinden öç almaya kalkışmaları önlenecekti. Kiralık katiller bulunması bazı durumlarda çok önemli olan jüri üyelerine rüşvet vermek gibi belirli bazı işlerde teknik yardımcı sağlanması konusunda da aileler istendiğinde birbirlerine yardımcı olacaklardı. Özel ya da ortak meseleleri kapsayan bu tartışmalar bir hayli zaman aldı. Büfe barda karın doyurup içki içmek için ara verildi. Sonunda Barzini toplantıya bir son vermeyi kararlaştırdı. ''Demek bütün mesele bu kadar.'' dedi. ''Barışı sağladık. İzin verin de yıllardan beri sözünün eri olduğunu bildiğimiz Don Corleone'ye saygılarımı sunayım. Başka anlaşmazlıklar çıkarsa yine buluşabilir, saçmalık etmeyiz. Bence yol açık seçik. Bütün sorunların çözümlenmesine çok sevindim.'' Yalnız Philip Tattaglia hala kaygılıydı. Santino Corleone'nin öldürülmesi onu savaş çıktığı anda ön plana getirecekti. İlk kez söz alıp konuştu. Burada varılan sonuçların hepsini kabul ettim. Felaketimi unutmak niyetindeyim. Ama Don Corleone'nin kesin teminat vermesini istiyorum. Özel olarak öç almaya kalkışacak mı? Zaman geçip güçlenince dostluk yemini ettiğimizi unutacak mı? 3-4 yıla kadar kendisine kötü davranıldığını, bu anlaşmaya isteği dışında zorlandığını iddia edip barışı bozmaya kalkışmayacağına nasıl inanabilirim? Durmadan birbirimizi mi kollayacağız, yoksa buradan gönül ve kafa rahatlığıyla ayrılabilir miyiz? Don Corleone de şimdi benim verdiğim gibi her türlü teminatı verebilir mi?
İşte bunun üzerine Don Corleone uzun bir süre unutulmayacak, aralarında uzağı gören sağduyu sahibi içten tek kişi olduğunu gösteren konuşmasını yaptı. Konuşma sırasında Churchill'in kullanmasından ancak 10 yıl sonra halk tabakalarınca öğrenilen demir perde deyimi kadar yaygınlaşacak kelime oyunları yaptı. Toplantının başından bu yana ilk kez ayağa kalktı, kısa boyluydu. Hastalığından ötürü de bir parça zayıflamıştı. Belki 60 yaşından biraz fazla gösteriyordu ama bütün gücünü ve zekasını topladığına hiç kuşku yoktu.
''Mantıklı kişiler olmazsak insanlığımız nerede kalır?'' dedi. ''O zaman ormanda yaşayan hayvanlardan farkımız olmaz. Oysa sağduyumuz var bizim. Sağduyumuz sayesinde birbirimiz ve kendi kendimizle anlaşabiliriz. Bütün bu karışıklıkları, zorbalığı niçin yeniden başlatayım? Oğlum öldü, dayanmam gereken bir talihsizlik bu. Ama çevremdeki kişiler de niçin benimle birlikte acı çeksinler?'' Dolayısıyla şerefim üzerine yemin ederim. İntikam almaya kalkışmayacak, geçmişte olup bitenler hakkında bilgi edinmeye çalışmayacağım. Buradan iç rahatlığıyla çıkıp gideceğim. Her zaman çıkarlarımızı düşünmemiz gerektiğini söylememe izin verin. Hepimiz de enayi yerine konmayı, ipleri yüksek kademelerdeki kişiler tarafından çekilen kuklalar olmayı reddetmiş insanlarız. Bu ülkede tarihimiz yaver gitti. Şimdiden çocuklarımız bizden daha iyi bir hayat sürüyorlar. Bazılarınızın doktor, profesör, bilim adamı, müzisyen olan çocuklarınız var. Talihlisiniz bu bakımdan. Belki de torunlarınız geleceğin Pezzo Novante'leri olurlar. Burada bulunan hiç kimse çocuklarının bizim sürdüğümüz hayatı yaşadıklarını görmek istemez. Çok güç bir hayat bizimki. Çocuklarımız başkaları gibi olabilirler. Onların güvenliklerini, hayattaki yerlerini cesaretimizle sağlayacağız. Benim torunlarım var artık. Onların çocukları da belki bir gün vali ya da devlet başkanı seçilirler. Amerika'da her şey olabilir. Ama biz de zamana uymalı, onunla birlikte ilerlemeliyiz. Tabancaların konuştuğu, cinayetlerin işlendiği, sürüyle adamın öldürüldüğü çağ geçti artık. Biz de iş adamları gibi kurnaz olmak zorundayız. Daha çok para kazanabiliriz. Böylesi çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha iyi. Yapacaklarımıza gelince, hayatımıza nasıl bir yön vereceğimizi kendilerine görev edinen, ilan ettikleri savaşta sahip oldukları şeyleri korumamız için çarpışmamızı isteyen Pezzo Novante'lerden biz sorumlu değiliz. Kendi yararlarına ve bizim zararımıza koydukları yasalara boyun eğmemizi isteyen kim? Kendi çıkarlarımıza baktığımız zaman bize karışmaya hakları olan kimler? Sonna Cosa Nostra dedi Don Corleone. Bu davranışlar sözünü ettiğim kişileri bağlar. Kendi dünyamızı kendimiz için yöneteceğiz. Çünkü o dünya bizim. Cosa Nostra. Bu nedenle dışarıdan işimize karışacaklara karşı birleşmeliyiz. Yoksa ülkedeki milyonlarca Napolili ve diğer İtalyanlara yaptıkları gibi bizim burnumuza da halka takarlar. Dolayısıyla herkesin iyiliği için ölen oğlumun öcünü almaktan vazgeçiyorum. Ben ailenin işlerinden sorumlu tutulacağım sürece burada bulunan kişilere haklı bir neden ve kışkırtma olmadan parmak bile kaldırılmayacak. Hepinizin çıkarı için özel çıkarlarımı feda etmeye istekliyim, söz veriyorum. Aranızda şimdiye kadar sözümden döndüğüme tanıklık edecek birinin çıkabileceğini de sanmıyorum. Ama benim de özel bir çıkarım var. En küçük oğlum Solozzo ile polis komiserini öldürmekle suçlandığı için kaçmak zorunda kaldı. Artık oğlumun bütün bu yalan yanlış suçlamalardan kurtularak güvenlik içinde dönmesi için gerekli hazırlıkları yapmalıyım. Bu benim işim, tedbirleri ben alacağım. Gerçek suçluları bulacağım. Belki tanıklarla yanlış ifade verenler yalanlarını geri alırlar. Belki de üst makamları oğlumun suçsuzluğuna inandırırım. Ama tekrar ediyorum, bu benim işim. oğlumu evine getirmeyi başaracağıma inanıyorum. Yalnız şunu söylememe de izin verin, ben kör inançları olan bir kişiyim. Gülünç bir tutum bu ama itiraf etmekten kendimi alamıyorum. Evet, eğer küçük oğlum talihsiz bir kazanın kurbanı olur, bir polis memuru onu rastlantıyla vurur, oğlum hücresinde kendini asar, yeni yeni tanıklar oğlumu suçlayan deliller gösterirse, o zaman inançlarım beni burada bulunan bazı kişilerin bana karşı hala kötü niyet beslediği kanısına götürecek. Dahası var, oğluma yıldırım çarpsa yine buradaki bazı kişileri suçlayacağım. Uçağı denize düşer, gemisi okyanusun dalgalarına gömülür, öldürücü bir hastalığa yakalanır, otomobiline tren çarparsa yine inancım beni, buradaki kişilerin bana karşı kötü niyet beslediklerine götürecektir. Beyler, o kötü niyeti, o kötü talihi asla bağışlayamam. Ama bunların dışında hiçbir şey için yaptığımız barışı bozmayacağıma torunlarımın üzerine yemin ederim. Hem biz ömür boyunca milyonlarca kişiyi öldüren Petso Novante'lerden daha iyi insanlar değil miyiz? Bunları söyledikten sonra Don Corleone masadan ayrıldı. Philip Tattaglia'nın oturduğu yere yürüdü. Tattaglia onu karşılamak için yerinden kalktı. İki erkek sarmaş dolaş olup birbirlerini yanaklarından öptüler. Salondaki diğer aile reisleri de onları alkışladılar, el sıkışmak ve Don Corleone ile Don Tattaglia'nın yeni dostluk anlaşmalarını kutlamak için ayağa kalktılar. Bu dostluk dünyanın en içten arkadaşlığı değildi belki, birbirlerine Noel armağanları yollamayacaklardı ama birbirlerini de öldürmeyeceklerdi. Yeryüzünde bu kadarcık dostluk yeterdi, gerekli olan buydu. Oğlu Freddy batıda Molinari ailesinin himayesinde olduğundan Don Corleone toplantıdan sonra teşekkür etmek için San Francisco'lu aile reisiyle bir süre konuştu. Molinari, Don Corleone'ye Freddy'nin kendine uygun bir yer bulduğunu, mutlu ve biraz kadın düşkünü olduğunu hissettirecek şeyler anlattı. Görünüşe bakılırsa Freddy otel yöneticiliğinde deha sahibiydi. Don Corleone çocuklarında akıllarına getirmedikleri yeteneklerin ortaya çıktığını gören her baba gibi başını hayretle salladı. Bazen en büyük felaketlerden beklenmedik sonuçlar alındığı doğru muydu acaba? İkisi de bunun böyle olduğunda karar kıldılar. Arada Don Corleone Freddy'yi koruduğu için kendisine borçlu olduğunu Don Molinari'ye belirtmekten geri kalmadı. Ayrıca gelecek yıllarda ülkenin siyasi yapısında ne gibi bir değişiklik olursa olsun telgraf hatlarının her zaman Molinari'nin adamlarının emrine verilmesi için bütün etkisini kullanacağını da söyledi. Önemli bir garantiydi bu. Çünkü telgraftan yararlanmak müşterek bahisçilerin başlıca derdiydi. Chicago'lu gangsterlerin işe karışması güçlükleri daha da arttırıyordu. Ama Don Corleone o barbarlar ülkesinde bile nüfuzu olan bir kişiydi. Bu nedenle sözü altın demekti. 29. ayrımın sonu. Sayfa 351.